İkinci dizin sayfa 31. Bayraklar. Gözlerimi açtığım zaman saman pazarlı hafız yoktu. Karşımda bir başkasını gördüm. Ufak tefek, keçi sakallı, perişan kıyafetli bir ihtiyar. Saçları, sakalları kırçıldı. Gene kırçıl bıyıkları sivri keçi sakalının çevrilediği zayıf yüzüne garip bir hal veriyordu. Bakışları yorgun olmaktan ziyade sertti. Başına kasketle külah arası bir şey geçirmişti. Kıyafeti köylerdeki bütün bu cins adamların kıyafeti gibiydi. Yalın ve herhalde şahrem şahrem nasırlı ayaklarında parça parça pabuçlar vardı. Ne rengi ne şekli kalmış olan şalvarına gelişi güzel sokuşturulmuş, lime lime bir mintan giymişti. Bu görünüşte adamlar köylerde ya bekçi ya sığırtmaçtırlar. Sabahın bu saatinde sığırtmaç sığırı kıra götürmüş olacağına göre bu ihtiyar herhalde bekçiydi. Karşımdaki minderliğe ilişmişti. Ayaklarını gelişi güzel uzatmıştı. Elleri çenesinin altına dayadığı sopasının başında kenetlenmişti. Kim bilir ne vakitten beri karşımda uyanmamı beklemişti. Odada loş bir hava, ekşi bir koku vardı. Vakit herhalde pek erken olmasa gerekti. Güneşin ışıkları örümcekli pencerelerden süzülüyordu. Ben bir taraftan odaya temiz hava girsin diye onları açmaya çalışırken aklıma beni buraya getiren Kaan'ı geldi. Selam sabahı kısa kestim, hemen onu sordum. Ama anladım ki Kaan'ıcı çoktan geçip gitmişti. Karşımdaki adam cırtlak ama etkili bir sesle konuşuyordu. Bu senin Kaan'ıcı ova köylerinden efendi. Onların gecesi gündüzü yoktur. Onların dini imanı didişme, dinleri imanları para. İnşallah herife soyulmamışsındır. Adamın parasını akşamdan ödemiştim. Beni soydu sayılmazdı. Ama herifi kaçırdığıma üzüldüm. Zaten sessiz, kapalı, her işi çabuk görüp kaçmak isteyen, bu köyde fazla eğlenmek istemeyen bir hali vardı. Karşımdaki bana kendini tanıttı. Daha 10 dakika geçmeden onun da hikayesini öğrenmiştim. Ona sarı çavuş derlermiş. Sarı çavuş deyince de bütün Sakarya köylükleri onu bilirlermiş. Bir taraftan yatakları kaldırıyor, odayı topluyor, bir taraftan anlatıyordu. Beni bu köyde çekemezler efendi ama benden de geçemezler. Bu köye baş olmaktan şu dağa taşa ol daha iyi. İşte benim halime bak anla. Yunan muharebesinde Ethem Paşa'ya seferberlikle Enver Paşa'ya bayraktarlık et. Yemen deme, Arnavutluk deme, sürt Allah sürt. Çavuşluk rütbesini gelsin senin koluna ordu kumandanı taksın. Sonra Yunan Anadolu'ya çullanınca yaşına bakma düş Gazi Paşa'nın peşine. Gavur İslam sana pardon desin. En sonunda gel Keltepe milletiyle çek Allah'ın emrini. Bu düpedüz zebillik efendi, düpedüz zebillik. Sarı çavuş köyün bekçisiymiş, derdi de ondanmış. Milletin yükü tam üstündeymiş. Çavuş daha ne kadar anlatacaktı bilmiyorum. Ama saman pazarlı hafız kapıda görününce sesini kesti. Hafıza biraz da ışımla baktı, sonra ekledi. Al bir numara daha, benim halim zebillik, hafızınki rezillik. Bize bak, Keltepe'ye numara ver efendi. Hafız aldırmadı, hafifçe gülümsedi. Anladım, çavuş hikayesinin yarıda kalmasına kızıyordu. Hafız elinde bir beze sarılı bir köy ekmeğini bir tarafa koydu. Sonra ocağın küllerini eşeleyerek oraya sırları dökülmüş köhne bir çaydanlık sürdü. İşlerimizi bitirip dışarıya çıktığımız zaman güneş oldukça yükselmişti. Sarı çavuş odada kaldı ve daha biz adımımızı odadan dışarı atmadan partal bir süpürgeyle odanın içinde tozu dumana katmıştı bile. Ekmeksiz köy önümde seriliydi. Hepsi birbirinden perişan, 50 kadar toprak dam avucumun içinde gibiydi. Tek tük insanlar, kadın erkek, çoluk çocuk şuraya buraya seyirtiyorlardı. Bir bakışta bunların eski Türkmen boylarından arta kalma olduklarını anladım. Kadınlar eskiden aşiretken sonra yerleşen ama eski aşiret kıyafetlerini döküntüler halinde de olsa hala muhafaza eden, bütün Türkmenlerin kadınları gibi giyinmişlerdi. Bu görünüş beni duygulandırdı. Türkmenlere karşı garip bir zaafım vardır. Onlara rastladıkça tarihin en az son 1000 yılı içinde Türkistan'dan Tuna'ya kadar ileri geri dalgalanan sıhhatli Şah Levent bir kökün şehirlere kasabalara sığmayan dağlı özgürlüğünü düşünür heyecanlanırdım. Altlarında uçsuz bucaksız topraklar, ellerinde kılıçları kalkanları, peşlerinde dalga dalga davar sürüleriyle Çin sınırından Arap, Rum, Macar içlerine yüzyıllarca süren bir yayılış. Bu dizginsiz bağımsızlık bana her zaman güzel görünmüştür. Çağımızın gerçekleri içinde bu duyguların elbette ki artık değeri yok. Ne Macar içinde, ne Rumeli'de, hatta ne de Anadolu'da artık dağlar aşiret çadırı barındırmaz. Şimdi bu aşiretlerden arta kalan nişan, işte şu Keltepe kadınlarının lime lime partalları. Hemen her yerde bu. Ama ben gene de Türkmen'i severim. Ekmeksiz köy halkının bir Türkmen boyu kalıntısı olduğunu anlamak içimde garip bir burkuntu yarattı. Babar Ağılı Okul. Saman pazarlı hafıza bugün yola çıkacağımdan söz etmedim. Vasıta işini de nasıl olsa Sarı Çavuş'la görüşürdüm. Sarı Çavuş eşyalarımı istasyona indirmek için bana bir eşek olsun bulabilirdi. Ben yaya yürürdüm. Hem bu sapa yolları zaten yaya yürümeliydim. Bu eziyet, bu çile bana layıktı. Hatta dengimi, çantamı sırtıma vursalar ve beni öylece ters yüzü yollara salsalar da olurdu. Bu gök kubbe altında sanki neydim ki, ne değerim vardı ki? Bir taraftan bunları düşünürken bir taraftan da saman pazarlı hafızla köyü dolaşıyorduk. Çocuklar duvar diplerine çekilerek alttan alta bizi gözetliyorlardı. Kadınlar başlarını kaldırıp bakmadılar bile. Erkekler ya şuraya buraya sıvışlar ya da sessiz, isteksiz mırıltılarla bizi selamlamış oldular. Bu arada hafız boyuna bir şeyler anlatıyordu. Önce biraz Sarı Çavuş'u çekişirdi. Onun dırdırlarına kulak asma bey, söylediklerinin hepsi poz. Ethem Paşa'nın, Enver Paşa'nın bayraktarlıkları hikayesi kendi masalı. Yalnız galiba Abdülhamit'in sarayında çavuşluk etmiş. Ama hürriyetten sonra bu askerler bir isyan mı çıkarmışlar ne olmuş bilmiyorum. İşte o zaman Rumeli askeri İstanbul'u basınca kaçan kaçana. Bazılarını asmışlar kesmişler. Bizim Sarı Çavuş da nasılsa tüymüş canını kurtarmış. Hepsi bu. Ya Gazi Paşa hikayesi? Evet, Yunan zamanında köylü dağlara çekilince o Ankara'ya gitmiş. Ama ne yaptığını ne ettiğini Allah bilir. Fakat iyi adamdır. Yalnız askerlik meraklısı, askerlik budalasıdır. Kendini hep büyük görür, harcanmış sayar. Bütün kusuru bu. İşte sözüm buralarındaydı ki bir toprak damın önünde durduk. Kapısı derme çatmaydı. Boş, çerçevesiz pencerelerine parmaklığa benzer ağaç parçaları çakılmıştı. Bunların aralıkları bazı yerlerde taş, çamur, kerpiçle örülmüştü. Damın her tarafından davar, gübre kokuları geliyordu. Hafız kapıyı ayağıyla itti. İşte burası mektep. Muhtar davarlarını buraya kapatır. Halbuki köyün salma parasıyla yapıldı. Vaktiyle içinde bir eğitmen biraz çalışmak istemiş. Ama seçimler yapılıp devir değişince muhtar eğitmeni de savmış. O vakitten beri burası ağıldır. Hafız bir taraftan bunları anlatırken bir taraftan da muhtarı savunuyordu. Onun hesabına benden özür diler gibiydi. Hem muhtar daha beni görmemiş ama işi varmış da ondan. Hoş, zaten pek yüzü görülecek bir herif de değilmiş ya. Peki hafız, sen köyün çocuklarına bir şeyler okutmaz mısın? Okutmaz olur muyum? Bazı çocuklara cuma namazlarından sonra cami altında namaz sureleri ezberletirim. İşte bizim ekmeksiz köyün marifi bu. Odaya döndüğümüz zaman tam öğle sıcağıydı. Temmuz'un ortasındaydık. Köyün büsbütün tenhalığı belki de halkın yaylaya çıkmış tarlalara dağılmış olmasındandı. Eğer buraya gelirken gördüğüm tarlalara tarla demek mümkünse... Köyün alt başında bataklığın kenarlarında da cılız bazı ekin öbekleri, harmana benzer şeyler vardı. Ama adlarını harman denilmek için bin tanık isteyen bu bereketsiz öbeklerle bir köy, ancak bu ekmeksiz köy olabilirdi. Bizden az sonra bekçi odaya girdi, elinde bir sini vardı. Bunu önümüze koyup üzerindeki peşkiri kaldırdı. Altından büyükçe kapaklı bir sahan, onun etrafında yufka parçaları göründü. Sahanın kapağını açınca havaya taze yağda pişirilmiş yumurta kokuları yayıldı. İyi çalkalanmamış, içinde ayranı kalmış tereyağı ile pişirilen sahan yumurtasının rengi biraz yanık siyahımsı olur. Ama kokusu daima iştah açıcıdır. Bataktaki mermer. Üçümüz bir arada yemeğimizi yedik. Yufkaları elimizle koparıyor, sonra onu üç parmağımızın arasında sahana uzatarak yumurtayla sarmalıyor, lokmamızı alıyorduk. Sonunda sahanın sıyrılması Sarı Çavuş'a kaldı. Arada su içiyorduk. Su serin, lezzetliydi. Böyle bir bataklık kenarında böyle bir suyun bulunmasına biraz şaştım. Sarı Çavuş anlattı. Bu su bataklığın tam ortasında, üç gözelerden çıkar. Hakkın hikmeti kara suyun ortasında bu güzeyi kaynatsın. Şaşmak işten değil efendi. Kara suyun yani sulu çorağın ortasında bu gözeler beni meraklandırdı. Yolculuklardan geri döneceğimden hiç bahsetmedim. Yemekten sonra Sarı Çavuş'u bir tarafa çağırır, bir çaresini bulur, çeker giderim diyordum. İş yolunda da gitti. Yemek bitince hafız bizden ayrıldı. İmamın evine gidecekmiş. Biz Sarı Çavuş'la dışarı çıktık. Bir tarafta kel tepe, bir tarafta bataklık gene önüme serilmişlerdi. Ben önce nedense şu bataklığı şöyle bir göreyim dedim. Hem biraz dolaşır hem Çavuş'la yolculuk işini görüşürüm diyordum. Yaz sıcakları bataklığın çok yerlerini kurutmuştu. Kuruyan sulu çoraklar bu mevsimde bir nevi çayır halindeydi. Şurada burada cılız, bodur, sığırlar dolaşıyordu. Hepsi de daha şimdiden kuru kemikti. Bazı su birikintileriyle batağımsı yerlerde iri yeşilim tırak sinek bulutları uçuşuyordu. Bu çürük toprağın batı kenarına doğru yaklaşınca bugün suyunu içtiğimiz gözeler birden önümüzde göründü. Mırıkla çakılın karıştığı beyaz kumlar arasından billur sular kaynıyordu. En çok dikkatimi şu çekti. Bu kaynakların bir kenarında da yarı yarıya sulara gömülü büyük, dört köşe muntazam yontulmuş, beyaz bir mermer taşı görünüyordu. Bu taş buraya herhalde başka yerlerden getirilmiş olmalıydı. Eski bir tapınağın kalıntılarından da olabilirdi. Ya bir sütun kaidesi ya bir köşe taşıydı. Ölçülmüş, biçilmiş, yontulmuş güzel bir mermer parçasıydı. Şimdi bu bataklıkta yatan bu taşın eski çözülmeye değer bir hikayesi olsa gerekti. Belki bir Frigya ya da Roma eseriydi. Yoksa bu murdar bataklık bir zamanlar. Ben bunları düşünürken Sarı Çavuş başka şeyler anlatıyordu. Aha bu bataklık var ya efendi, bunun adına sıtma bükü derler. Keltepe'nin katili bu bataklıktır. Bu bizim Keltepe'de gün olur, mevsim olur, cümle ümmeti Muhammed sıtmadan kafayı yere vurur da kimsenin kimseye su verecek hali kalmaz. Yani şimdi herkes evlerinde hasta mı? Yok efendi, senin talihine olacak. Bu yıl sıtma yılı değil ama belli olmaz. Demek bu köyün katili bu sıtma bükü. Demek burası böyle ebedi bataklık. Yok canım efendi, eskiden karanlık dere gürül gürül akarmış. Sonra ne olmuşsa olmuş, önü tıkanmış. İki yandan seller gelmiş, kayalar inmiş. Derenin akıntı yolu kapanınca arkası olmuş bir bataklık. Demek ki... Sen ne diyorsun? Benim gençliğimde bile bu derenin boyu söğütlük meşelikti. Bizim köy Kaltaban. Seller, molozlar söğütlüğü meşeliği gömünce millet derenin önünü açacağına dışarıda kalan gövdeleri de temizledi. Ondan sonra bataklık büsbütün aldı yürüdü. Şimdi var gör hayrını. Bu sefer de karanlık dereye merak sardım. Çünkü ortalarda ne karanlık ne de aydınlık bir dere vardı. Sıtma bükünün sonundan Sakarya boylarına doğru iki sıra çıplak tepeler arasından eğri büğrü vadimsi bir şey uzanıyordu. Ama dereden, akarsudan pek nişan yoktu. Demek ki bu yatak yıllardan ve belki de yüzyıllardan beri dağlardan, yamaçlardan, sellerin sürüklediği molozlar, çakıllarla dolup kabarmış ve bunun ardındaki belki de yemyeşil çayırlık bir bataklık olmuş çıkmıştı. Kulağımın dibinde Sarı Çavuş durmadan söyleniyordu. Aha sana eski karanlık derenin yatağı. Bu yatak Sakarya'ya kadar iner. Benim dedemin zamanında bu karanlık derenin meşeleri güneşi kesermiş. Işık meşeyi sökemezmiş. Vaktiyle Köroğlu'nun taburları bu yüze indiler mi bu özde keyif çatarlarmış. Sarı Çavuş hem anlatıyor hem kollarını yayarak sağa solu gösteriyordu. Canlı, cevherli, tükenmemiş bir adamdı. Hem ben sana bir şey diyeyim mi efendi? Senin şu dün geçtiğin Sakarya özleri benim askerliğimde bile meşelikti. Avcılar meşeliğin içinde tüm kaybolurlardı. Ama seferberlik gelince her şey bitti. Enver Paşa meşeyi kesin trenleri işletin demiş. Sonra ben seferlikten dönerken gördüm ki artık bu özde domuz değil tosbağa bile saklanamaz. O gün bizim Sarı Çavuş'la bu gezintimiz uzadı gitti. Cami altındaki odaya döndüğümüz zaman hava kararıyordu. Saman pazarlı hafız beni görünce takıldı. Bu deli sana kim bilir ne masallar anlattı. Odaya dönerken Sarı Çavuş'a yarın sabah için eşyamı istasyona indirecek bir kanu, yahut da o da olmazsa bir eşek bulmasını söylemeyi unuttum. Bir kız çocuğu odaya elinde tepsiyle girdi. Sininin etrafına üçümüz halkalandık. Sarı Çavuş o gün testinin suyunu tazelemeye vakit bulamamıştı. Ama testinin suyu gene taze, serin, lezzetliydi. Muhtar o gece de görünmedi ama köyden başka iki misafir geldi. İspendiyar'la Sığırtmaç Musa. Bir şeyler konuşuyorduk. Ben içimden hepsinin bir an önce gitmesini istiyordum. Galiba içimden geçeni anladılar ki fazla kalmadılar. Onlar daha çıkarken bekçi bizim yataklarımızı serdi. Hafız gene daha başını yastığa koyarken uyudu. Ben idare lambasını söndürdüm. Ellerimi gene başımın altına kenetledim. Gözlerimi tavan karanlığının boşluğuna dikerek gene düşünmeye başladım. Kararım karardı. Elbette bu Keltepe'den kaçacaktım ama nedense bu gece dün geceki kadar buhranlar içinde değildim. Belki yayla güneşi, belki her tarafı saran çıplak ama aydınlık tepeler, dağlar, belki Sarı Çavuş'un masalları beni açmış, biraz dinlendirmiş gibiydi. Dün gece ayağımın altından her şey kayıyordu. Ben, çevrem, ailem, geçmişim ve kendime inanışlarım karma karışık bir boşlukta hep birlikte döne döne çöküyorduk. Şimdi de aslında değişen bir şey yoktu. Ama nedense kendimi daha güçlü buluyordum. Sanki ellerim bir şeylere tutunuyordu ve ayaklarım toprağa değmiş gibiydi. Evvela gündüz gördüklerimi düşündüm. Köyün sefaleti, muhtarın ağıl yaptığı ve her tarafından davar, gübre kokuları taşıyan kerpiç mektep binası üzerinde nedense fazla durmadım. Köy kadınlarının lime lime dökülen eski Türkmen kıyafetleri de şimdi beni pek tedirgin etmiyordu. Evet, Türkmen çökmüştü ama aslında ulu, sıhhatli bir boydu. Anadolu'da Türkmen boylarının kolları Van, Ahlat üzerinden bir taraftan güneye, Irak, Ürdün, Suriye, Hatay, Akdeniz'e kadar yayılırlar. Diğer kollar Sivas yaylaları üzerinden Toroslara, Ege dağlarına varırlar. Hatta Rumeli'de Orta Avrupa istikametinde bugün artık kaybolan Türkmen boyları vardı. Hele o renkli kıyafetler. Erkekler bu kıyafetleri çoktan kaybettiler. Çünkü bir Türkmen çadırının süsü en az 1000 koyunluk bir sürüye dayanır. Ama kadınlar hala partallarla kendilerini geleneklerine bağlamak isterler. Aşiretlik zenginlik zamanında pabuçlar sırmalıydı. Şalvarlar, yırtmaçlı entariler sırmalıydı. Bunlar klap damlı softan ya da alaca ipekliden kesilirdi. Kuşaklar gürün şalından olurdu. İçlikler Şam, Halep, Arap kir dokumalarından dikilirdi. Açık alınlarına altın penezler dizerler, boyunlarının feslerinin etrafına çepeçevre altın dizileri geçirirlerdi. Halbuki şimdiki şu keltepe kadınları, ama bunlar da giyinse, süslense, sıtma bükü keltepeyi yemese, sonra billur gözelerin içindeki mermer taşı düşündüm. Bu gözeler bir zamanlar belki de mermer bir tapınağın mermer döşeli havuzlarından kaynıyordu. Etrafta ulu meşeler, dağlarda dalga dalga çamlıklar, ladenlikler vardı. Niçin olmasın? Gordiyon buralara bir nefeslik yoldur. 3000 yıl önce Frigya, Kızılırmak, Ege arasında bütün Anadolu'ya oradan hükmederdi. Frigyalılar için orman, tarla, su arkları, çift, hatta av hayvanları kutsaldı. O zaman şu bizim sıtma bükü kim bilir nasıl bir zümrüt çayırlıktı. Karanlık dere kim bilir nasıl çamlıklar, meşelikler arasında gürül gürül akardı. Hem şu gördüğüm gözeler, su ne kadar berraktı, nasıl yosunsuzdu. Halbuki bataklık suyu hemen yosunlaşır. Yeşil lif tabakaları bağlar. Bu yeşil yosun lifleri kol kol küme küme suyun akıntısı boyunca uzanır. Su yatağının iki tarafında keçeleşir. Böyle kara sulak yerlerde su mırıklar içinde kaynar. Pis yeşilimsi ağır kokulu bir çamur olan mırık, kendi kokusunu kaynayan suya da verir. Oysa üç gözelerde ne mırık, ne yosun, ne de sularında ekşi bir koku var. O halde bu sular derin, temelli bir bataklıktan gelmiyor demektir. Bataklık belki de yüzde, bu derenin yatağı açılabilirse... Evet, bana kalsa bu köyün eski bir hikayesi vardı. Bir sızıntı. Düşüncelerim bu noktaya gelince bu köyden kaçmak için verdiğim karar gene içime saplandı. Evet, kararım karardı, kaçmaya kaçacaktım. Türkmen masalları da, Frigya kalıntıları da, sıtma bükünün uyanışı da saçmaydı. Ama nereye gidecektim? Ankara'ya değil mi? Başımı alıp Hint fakirleri gibi elde keşkül, köy köy, kapı kapı dilenemezdim ki. Eğer buradan koparsam köz köz Ankara'ya dönüp beni buraya gönderenlere... Düşündüm, size yalvardım, beni bir köye hoca yolladınız, bu köyde nihayet bir Anadolu köyüydü, ama ben oradan kaçtım, demekten başka yapabileceğim bir şey var mıydı? Düşüncelerim buraya gelince beni bu yola çıkaran olayların içinde bir başka insanın hayali gözlerimde canlandı. Her şeyden elim üzülüp de nerede, nasıl, ne ücretle olursa olsun bir iş dilenmeye karar verdiğim o uykusuz gecenin sabahı, Ankara Eğitim Müdürü'nün kapısına varmıştım. Kapıdaki odacılar sanki beni hiç tanımıyorlarmış gibi davrandılar. Hatta bunlardan biri müdür bey meşgul der gibi bir vaziyet almak istedi. Fakat ona bakmadan kapıyı vurdum, odaya girdim. Müdür beye lüzumsuz, maksatsız bir ziyaretçisini vermemek için de hemen dileğimi söyledim. Eğitim müdürü yalnız değildi, beni dinledi. Hiç cevap vermeden önce misafirini savdı, sonra bana döndü. Hocam, biz eski arkadaşız, bana durumunu anlatmadın ama niçin öğretmenliğe dönmek istediğini bilirim. Yarın da ben senin yerinde olacağım. Benim yerime oturacak birine tıpkı senin gibi gelecek, aynı müracaatı yapacağım. Bu ay mekteplerin açılış ayı olduğu için evin elektrik parasını ödeyemedik. Belki cereyanı keserler. Tedbirli olalım diye bir yere birkaç mum istif ettik. Çocukların kitap defter parası bizim elektrik hesabını yedi. Sonra da mahalledeki dükkanların önünden geçmemek için şimdi daireden geceleri çıkıyorum. O bunları anlatırken onun yüzüne bakmamak, belki de beraberce ağlamamak için gözlerimi indirmiştim. Masanın şurasına, burasına bakıyordum. Bir aralık bakışlarım elbisesine takıldı. Üzerinde temiz, göğsü kapalı ve her zamanki gibi ütülü, koyu renk bir elbise vardı. Oysa hava sıcaktı. O konuşurken bu elbisenin solmuş, büzülmüş yerlerini görebiliyordum. Kol yenlerinin palazlandığı, yakanın yıprandığı, dirseklerin neredeyse müdür beyi bırakacağı ayan beyandı. O zaman hatırladım ki eğitim müdürü bu elbiseyi bu makama geldiği yıllardan beri taşır durur. Benim için uğraşıp, benim için didişip bu köyün hocalığına tayin ettirebildikten sonra yola çıkmadan önce ona veda ederken müdür beyi bir daha gördüm. Şöyle konuşmuştu. Şimdi devir değişti hocam. Son seçimler başka bir devlet idaresi getirdi. Şimdi ne ben, hatta ne de vali işlerimizin sahibiyiz. Şimdi vekil, vali, müdür, hulasa her devlet adamı kendi etrafında, kendi yetkilerine ortak kuvvetlerle sarılmıştır. Mebus, il, ilçe, ocak, bucak başkanları şeklinde sorumsuz bir kuvvetin havada esen baskısı, hükümet insanlarına dilediğini yaptırmak yolundadırlar. Seni evvela şu bizim eski köy enstitüsünde bir yere kapılamak istedik, olmadı. Zaten onların kalıntıları üstünde de galiba ölüm çanları çalmak üzere. Onları biz kurmuş, gene biz yaralamıştık. Şimdi de son hizmeti gene bize tamamlatmak istiyorlar. Onun için artık nereyi bulursak oraya büzüleceğiz. Bir yerden bir kadro uydurduk. Sana bulduğum köy galiba pek ahım şahım değil. Adını ben bile yeni duydum. Ama bir defa işe bir ucundan sokul. Senin için vali muaviniyle konuştuk. Bakalım ileride ne zuhur eder. Eğitim müdürü son sözlerini bitirince kalkmıştım. Gözlerine bakmak istedim. Gözlerini benden kaçırır gibi bir hali vardı. Galiba daha bir şeyler söylemek istiyordu. Sözlerini tamamladı. Daireden, kalemden kimseyi görmesen de olur. Oralarda artık senin bildiğin gibi değil. Haydi güle güle, yolun açık olsun kardeşim. İşte ben Ankara'dan böyle ayrılmıştım. Artık hem emekli hem sığıntıydım. Şimdi tekrar oraya nasıl dönebilirdim ki? Rüyamdaki tapınak. Bu karışık düşünceler arasında dalmışım. Daha doğrusu derin bir uykuya mı daldım yoksa kabuslar mı geçirdim bilmiyorum. Ama hatırlıyorum ki rüyalarım bir aralık berrak, renkli şekiller aldı. Önce alacalı bulacalı renkler içinde fırıl fırıl dönen Türkmen kadınları görür gibi oldum. Cepkenli, poturlu erkekler, heybetli sakallı, güler yüzlü Türkmen ihtiyarları ile dalga dalga göçler dağı taşı kaplayarak Keltepe'ye doğru akıyorlardı. En önde bir derviş ilerliyordu. Keltepe güllük gülistanlıktı. Yeşil bir cennetti. Ama bu renkler çabuk karıştı. Bu kez kendimi bir zaman gezdiğim Eczane harabelerinin, yani Çavdarhisar'da, büyük sütunları arasında buldum. Hem bu sütunlar hiç de şimdiki gibi harap değildi. Eczane en parlak günlerini yaşıyordu. Tapınağın alt katında şehrin hazineleri muhafaza ediliyordu. Kutsal bir gündü. Tapınağın terasından Eczane'ye bakıyordum. Forumun, gimnazyumun, stadın, tiyatronun mermer kemerli kapıları önündeki meydanların, renk renk harmanileri uçuşan insan yığınlarıyla kaynaştığını görüyordum. Ben mabedin terasında büyük rahibin etekleri dibindeydim. Kıvrım yere kadar inen ak harmanisinin yürürken çıkardığı hışırtıları duyuyor gibiydim. Yaşlı, temiz, güneşten yanmamış beyaz bir yüzü vardı. Ben bir müşkül içindeymişim de ona sokulmak, ondan bir şeyler sormak ister gibi bir hal taşıyordum. Onun etrafında rahiplerle rahibeler dolaşıyorlardı. Galiba bir kurban töreni olacaktı. Galiba bir mezbahın başındaydık. Derinden flüt ve dua sesleri geliyordu. Fakat rüyam boyuna parçalanıyordu. Eczane tapınağının dev sütunları bazen göklere yükseliyor, bazen üzerime çökeceklermiş gibi kubbeleniyorlardı. Ya da baş rahibin sevimli yüzü bazen çirkin bir Yunan maskesi taşıyan bir ölü şekli alıyordu. Yahut kendimi eczanede değil de şu sıtma bükündeki üç gözelerin yerinde eski terk olunmuş bir tapınağın içinde tek başıma buluyordum. Bu tapınağın mermerleri, sütunları birden sarsılıyordu. Ben üç gözelerin çakılları arasında yatan o beyaz mermer parçasına sarılıyordum. Onu bırakamıyordum. Tam o sırada alttan kopan bir kaynak fışkırarak, kabararak bütün mabedi sarsıyor, bütün mermerleri savuruyordu. Bunların arasına gömülüyordum. O zaman kaynayan, kabaran, fışkıran sular beni bu mermer yığınlarının altına gömerek etrafa yayılıyordu. Ama nedense pek korkmuyordum. Hatta bu fırtınalar arasında, demek ki sonum burasıymış, mezarım burası olacakmış diye kafamdan bir şeyler geçtiğini gayet iyi hatırlıyorum. Su, mermer, taşkınlar ve nefessizlik arasında birden gözlerimi açtığım zaman ter içindeydim. Dışarıda herhalde güneş doğuyordu. Dünya ışımaya başlamıştı. Bir Osmanlı imamı. Bu kabusların sabahında başlayan günün benim için bir dönüm günü olacağını sezinliyordum. Bu sesi nereden geliyordu bilmiyorum. Fakat yeni düşüncelere dalmaya vakit kalmadı. Sabah çayından sonra saman pazarlı hafız bana, "Bizim yatalak imama gidelim," dedi. "Senin geldiğini duymuş. Hoca adamdır, duasını alalım." Cami altından çıktı, köy evleri arasına yöneldik. Bu sefer karşılaştığımız köy çocukları bizi görünce yollardan kaçmaya, duvar diplerine saklanmaya pek lüzum görmüyorlardı. Şöyle kayıtsızca yüzüme bakarak kendi alemlerine dalıyorlardı. Kadınlar için ise sanki biz yoktuk. Ne benden çekiniyorlar ne başlarını çevirip bana bakıyorlardı. Erkeklerin ilgileri de aynıydı. Ha varmışız ha yokmuşuz. Köy içinde yürürken kendi içine gömülen yarı ölmüş bir köyde bir yabancının nasıl daha ikinci gün unutulup gidileceğini, hatta bir sokak köpeği, bir harman yuvağı gibi faydalı varlıklardan biri değil de düpedüz bir hiç, lüzumsuz bir moloz parçası haline geleceğini garip bir iç burkuluşu ile görüyordum. Bu köyler bizi bu kadar düşkünlüklerinde bile içlerine almıyorlardı. Bizi bu hor görüşte, bu dışarıya atışta kim bilir kaç yüzyıllık kırgınlığın tabiat haline gelmiş kayıtsızlığı vardı. İmamın evi de diğer damlardan farksızdı. Yalnız biraz daha bakımlı, biraz daha yüze güler görünüyordu. Kapıyı yaşlıca terbiyeli, şehirlimsi bir kadın açtı. Bizi iyi sözlerle karşıladı. Kendilerini aramadığım için biraz sitemde bulundu. Sonra imamın oda kapısını araladı, girdik. Hoca avluya bakan iki pencere boyunca uzanan sedirin bir köşesinde yarı oturmuş, yarı yatmış vaziyetteydi. Arkasını yastıklarla beslemişlerdi. Sırtında cübbemsi bir şey vardı. Başında etrafına 40 yıl önceki İstanbul mollalarınınki gibi biçiminde solgun bir sarık sarılmış, rengini kaybetmiş bir fes vardı. Bizim odaya girdiğimizi görünce biraz toplandı. İlk göze çarpan kabarık taşlarla kırçıl bıyıkların, her tarafına ak düşmüş çepeçevre bir sakalın çevrelediği, halsiz, çökmüş fakat heybetli bir yüzdü. Gözleri fersiz ama gene de ışıltılıydı. 75-80 yaşları arasında olsa gerekti. Vaktiyle güçlü bir yapısı olduğu belliydi. Bizi gülümser bir yüzle karşıladı. Kanı çekilmiş bir ölü aklığı taşıyan yüzüne hafif bir pembelik yayıldı. Selamlaştık, oturduk. Ben bu imamın lafı edildikçe onu bütün Anadolu köylerinde rastlanan kaba, görgüsüz, aksi suratlı köy imamlarından biri olarak düşünmüştüm. Oysa şimdi karşımda gördüğüm insan eski tip bir Osmanlı hocasıydı. Eski İstanbul'un mahalle mescitlerinde görülen sakin, terbiyeli, efendi halli sarıklılardandı. Ya da eski Osmanlı Rumelisi'nde bin bir macera geçirmiş imamlardan biriydi. Bu imamlar derli toplu, kanaatli, görgülü insanlardı. Bilgileri belki kıt ama kendilerine yeterliydi. İstanbul mahallelerinin o zamanki renkli kalabalıkları içinde, Osmanlı paşalarından mahalle tulumbalacılarına kadar her cins insan arasında ya da Rumeli'nin bin bir olayı arasında kendini kullanmasını bilen, erkan, marifet öğrenmiş insanlardı. Hemen geldiğim gün ziyaretine koşmadığım için özür diledim. O bu sözleri hoş karşıladı, çabuk anlaştık. Bu bizim hayta hafızın haline. Senin köye geldiğini duyunca bu deli hafız onu bu köyden çabuk kaçırır dedim. Ama bakıyorum daha buradasın. Hocanın tatlı bir konuşması, dost, anlayışlı bir hali vardı. O beni kaçıramadı hocam ama ben kendim kaçma peşindeyim. Yarın hafız sana gelip de bizim öğretmen tüydü derse şaşma. Onu artık geç, bana kalsa sen ökseye yakalandın. Tıpkı benim başıma geldiği gibi. Vaktiyle buraya bir Ramazan çercisi olarak geldim. Bayramı da kaldırıp köylüden hakkımı alacak, çekip gidecektim. Hatta geldiğim akşam keltepeyi görünce heybemi omuzlayıp kaçmayı da düşündüm. Ama olmadı. O gün bugün 40 yıldır işte hala buradayım. Sonra gülerek ekledi. Bu yerin suyuna Ermeş'in büyüsü karışmış oyul. Üç gözelerden bir yudum su içtin mi bitti. Onun için Keltepe'ye yakasını kaptırmasın diye bu köye dışarıdan hiç yabancı ayak basmaz. Hocanın eşi sofra hazırlıyor, bir şeyler taşıyordu. Biz imamla Ermiş'in hikayesine dalmıştık bir de. Ermiş bir derviş miydi, bir evliya mıydı, yoksa Akıncı bir Türkmen beyi miydi bilmiyorum. Ama mezarı yayladadır, git gör. Gençliğimde ben bu köye geldiğim zaman Keltepe pek böyle kelleşmemişti. Karadere'de meşelikler, Geyikli yaylasında orman artıkları, şurada burada gövertili alanlar, ufak tefek akarsular vardı. Bataklık gene bataklıktı ama o zaman bu kadar azmamıştı. İmam bunları anlatırken onun fersiz gözlerine baktım. Yarı kapalıydı. Bir şeyleri hatırlamak, bir şeyleri okumak istercesine, belki de tek bir sayfadan başka bir şey olmayan hatıralarının silinmiş çizgilerine dağılmıştı. Gençliğimde bu köye geldiğim zaman insanlar da biraz başkaydılar. Türkmen tam çökmemişti. Dağlar, yaylalar henüz nice davar sürüleri barındırıyordu. Köy içinde henüz poturlu, cepkenli ağalar dolaşıyordu. Bunların içinde bir karabeli vardı ki, yaşlı, o zaman 100'den aşkın derlerdi. Düşkündü, gelirsizdi ama köyün ortasına dinelince gene herkesin ağası gibi konuşurdu. Bu köyün masalını bilen de yalnız oydu. Keltepe'nin masalı mı olur demek belki en doğrusuydu. Ama bana öyle geliyordu ki bu ölmüş toprakların eski bir hikayesi var. İmam ben sormadan anlattı. Karabeli masalına daima bir Ermiş'le girerdi. Sonra Türkmen'i evvela Horasan'dan kaldırır, Acem Arap içlerinden geçirir, getirir, Keklik Pınarı'nda konaklatırdı. Keklik Pınarı neresi? Neresi olacak hocam? Şu bizim sıtma bükü, hani bataklık var ya. İşte bu garipti, bu şaşırtıcı bir şeydi. Ama doğru, bu murdar bataklık nasıl olur da ezelden beri buraları kaplayabilirdi? Karabeli bu hikayeleri kendi dedelerinden dinlemiş. Onlar da kim bilir kimlerden. Bu iş güya 500 yıl evvel olmuş. Bir derviş mi, Ermiş mi, yoksa bir Akıncı bey mi? Horasan'da Türkmen'in başına geçmiş. Acemi, Arabı dolaştırmış. Hep ona rüyasında malum olan bir yeri ararmış. Nihayet bir gün aşiret, şimdi pis bir bataklık olan o zamanki Keklik Pınarı'na varınca ayağını basmış pınardaki mermer taşa, buraları sizin kışlağınız olsun demiş. Demek üç gözelerdeki mermer kutsal bir nişandır. Ya Geyikli Yaylası? Orası da onun ziyaret yeri, aşiretini yerleştirip işini bitirince savmış Türkmen'i başından. Çekilmiş Geyikli Yaylası'na, toplamış dervişlerini. Bir Ermiş olmuş, dört yandan duasını almaya koşmuşlar. Tekkenin yıkıntıları hala yaylada görülür. Demek Karabeli'nin hikayesinde? Şunlar da var. O zaman Keklik Pınarı bir çemenzarmış, sonra etrafta ormanlar, akarsular, kaynaklar, iyi yaylalar varmış. Dağlar burcu burcu gül, kekik, reyhan, yavşan otu kokarmış. Geyikler, ceylanlar, yaban keçileri insanlarla oynaşırmış. Hoca daha bir şeyler anlattı. Hocanın evinden çıkarken sanki kendimde değildim. Ermiş'in aşiretine kapılarını açtığı dünya cenneti yerinde. Şimdi şu murdar sıtma bükünü, şu ölmüş kel tepeleri görmemek için gözlerimi kapamak istiyordum. Ama gerçeğe niçin dost doğru bakmamalı? O gece muhtar ilk defa göründü. Daha ben odaya girerken sarı çavuş beni yakaladı, haber verdi. Bu domuz seninle başa çıkamadı efendi. Bugün davarı mektepten çekmiş. Tabandaki davar kemrelerini de kürüttü. Samanlık odasını da boşalttı. Bu herif kolay kolay gürültüye pabuç bırakmaz. Galiba kulağına bir şeyler üflediler. Ben odaya girince oradakiler biraz derlenir gibi oldular. Muhtar ocaklığın yanında minderin üst başına kurulmuştu. Yanında İspendiyar oturuyordu. Beni de karşı sedirde ocaklığın yanına oturttular. Saman pazarlı hafız oradaydı. Sırt maç Musa'nın kapının arkasına saklanmış gibi eğreti bir oturuşu vardı. Sarı çavuş hemen cezveye, çaydanlığa davrandı. Odada önemli bir değişiklik olmuştu. İdare kandilinin yerine 5 numara bir lamba almıştı. Selam sabah kısa kesildi. Dereden tepeden konuşmalar başladı. Önce hafız bir takım şaklavanca hikayeler anlattı. Sonra başka laflar açıldı. Sarı çavuş tabii her lafa karışıyordu. Her suale kendini muhatap sayıyor. Her meselenin cevabını da kendisi kestirip atıyordu. Ben en çok muhtara dikkat ediyordum. Kara yağız, tıknazca, boylu boslu, tam bir köy muhtarıydı. Sıtmadan kırılan bir köye göre sıhhatli bir yapısı vardı. Bu adam bana cephelerde yedek subaylık yaparken gördüğüm çavuşları hatırlatıyordu. Bunlar sakin, itaatli ve biraz da içlerinden pazarlıklı olurlar. Ama müşterek bir karakterleri vardır. Onlar emir ve kumanda bekleyen insanlardır. Eğer bir amir bulurlar ve o da bunlara emir vermeyi, kumanda etmeyi bilirse onların yapamayacakları iş yoktur. Hem de bu kumandada gürültü patır diye lüzum yoktur. Çünkü kumandanlık bir vasıf işidir. İyi kumandan bu vasfını askerin havasına yaymayı bilendir. Böyle bir amiri bulamayan asker mutlaka başı bozuklaşır. O gece mektepten hiç konuşmadık. Muhtar da bana köy sohbetlerinde her ilk tanışılan yabancıya sorulan beylik sualleri sıralamadı. Bazı denişmen muhtarlarla acemi ocak başkanları gibi bildiği tanıdığı memurların, kaymakamların, mebusların adlarını da saymadı. Ankara'dan buraya gönderildiğim için beni bir şey sayarak karşısındakinin gücünü denemek isteyen pehlivan gibi cıvık elense yoklamaları da yapmadı. Belki hamtalama oturaklı bir adamdı. Kendi kendime bu adam kolay kolay yerinden kımıldatılamaz ama biraz kımıldayabilirse diye düşünüyordum. Konuşmalarda en dertli sığırtmaç Musa'ydı. Yıl kötü gitti efendi, kuraklık bu yıl da kavurdu milleti. Sığır ot diye toprak yalar, ekini tarladan avuçlarla yoldular. Harmana harman demek için şahit lazım. Bu gidişin sonu kötü efendi, bu gidişle tüm dağılır gider keltepe. Köy dağılır mı dedin? Ne zannettin ya efendi, millet toprak yalayamaz ki. Sarı çavuş gene atıldı. Sen de şu keltepeyi köy mü belledin asırtmaç Musa? Biz seferberlikle Enver Paşa'yla Kuddüs Şerif taraflarında Yahudi köylerinde dolaşırken... Fakat sarı çavuşa sözünü tamamlatmadılar, muhtar atıldı. Yayladaki davardan da hayır yok, gelen gidenler de var, topraktan ayrık çimleniyor diyorlar. Bu davar bu kış burada tüm kırılır. Köylünün çoğu yayladaymış, Keltepe'nin yaylası Gedikli yaylasından sonra bir günlük yolmuş. Köyde kalanlar harman için kalmışlar, İspendiyar konuşuyordu. Ne ekinde, ne davarda, ne sığırda hayır var. Dedelerimiz ormanı tüketince Allah da suları kuruttu, yağışı kesti. Vaktiyle bu dağların karını kurtlar, ayılar sökemezmiş. Şimdi karı koydun sabul. Yağmur dediğinde bir sağanak. Gelince tozu dumana katar. Dağda belde toprak diye ne kalmışsa onu da akıtır gider. Ben konuyu biraz daha dürtüşledim, İspendiyar açıldı. Efendi sen aslını ararsan vaktiyle ne keltepe ne de sıtma bükü varmış. Ne de Türkmen'e tarla lazımmış. Türkmen keklik gibidir, bataklığa konmaz. O zaman sıtma bükü bir çemen zarmış. Köyün yeri de kışlak. Zaten bizim aşiret Sakarya'dan Köroğlu dağlarına kadar uzanırmış. Her yer çayır çimen ormanmış. Ama Türkmen ormanı ne yapsın? Ona mera lazım. Türkmen demek davar demektir. Bir dağın başından bakınca öbür dağın yamacındaki sürüsünü görmeli. Ama orman bitip sular çekilince meralarda da iş kalmamış. Böylece hem orman hem mera yürümüş desene. Elbette ya. Şimdi Ermiş mezarından başını kaldırıp da etrafına baksa acaba bu yerleri tanır mı? Peki sonu? Sonu ne olacak? Eski Türkmen zaten sıtmadan kırıldı, kuraklıktan dağıldı. Burada Abdülhamid zamanında yıl olmuş, köylerde, kışlaklarda kıtlıktan kapı kapanmaca ölmüşler. Şimdi biz de ya demir yollarında işçi ya Ankara'da inşaat amelesi diye yakınlarda dağılır gideriz. Bir defa köy sökülmeye görsün. Ondan sonra bağlasan tutamazsın kimseyi buralarda. Dağılmak, sökülmek, gece konulara dökülmek. Ben bunları dinlerken o gün hafızla uğradığımız bir köy evinin avlusunda dinlediğim sözlerin anlamlarını şimdi daha iyi kavrar gibi oluyordum. Ablonun önünden geçerken içeride bir takım hareketler görmüştük. Öküzler çözülmüştü, kağnılar bir kenara çekilmişti. Evin önündeki sundurmanın altına ekin çuvalları yığılmıştı. Hafız, köse yabancı değildir, hele gel, diyerek beni peşinden avluya sürükledi. Girdik, adam köse değildi ama böyle çağrılırmış, selamlaştık. Bereketli olsun dedik. Çuvallardaki tahıl kösenin bu yılki mahsulüymüş. Bu çuvallar 20 kadar vardı. Köseye bir takım beylik sözler söylemek, bereket dilemek için hazırlanıyordum. Vakit kalmadı. Ekin çuvallarının bir tarafına toplanan ev halkından kösenin eşi olması gereken yaşlıca bir kadın lafı açtı. Köseyle aralarında sanki hepimize hitap eder ve hepimizden cevap bekler gibi kısa, kesik, yorgun bir konuşma başladı. Buna hatta bir konuşma da denemezdi. Sözler garip bir halsizlikle dökülüyordu. Bu yıl işte bu kadar, Allah'a şükür desek. İçinden tohum da çıkacak. Değirmenci hakkı da çıkacak. İmam hakkı da çıkacak. Sığırtmacın, bekçinin hakkı da. Davarın kırması da. Salma da korlar mı dersin? İşi anladım. Bu ev halkı daha yılın mahsulü ambara girmeden yarının tasasındaydı. Görünen şuydu ki bu ortadaki çuvallar bu ev halkını yaza çıkaramazdı. Sonra karı koca arasında geçen bir mırıltı başladı. Kızı eve bir satsak, oğlanı işe mi atsak? Kamil ağam gibi. Saman da kıt. Ekini avuçtan yolduk. Hep millet öyle yaptı. Görünüyordu ki kösenin hali dumandı ama yalnız kösenin hali değil ki. Daha eteklerindeki tarlaların çoğunu köylü zaten bırakmıştı. Toprak aktı gitti. Vaktinde de yağmur kıt. Allah'ın hikmeti. Nihayet köse köpürdü. Allah bilir ya efendi, bu iş böyle sökmez. Tıkılmışız bir kere. Davar meleşir durur. Sığırın avurtları çökmüş. Sular tüm çekilir. Tövbe de ağa, gene Allah'a şükür. Biz kösenin avlusundan çıkarken kızlar, gelinler bize hala ayran tedariki gailesindeydiler. Demek ki Keltepe'nin hikayesi buydu. Bu hikaye ne anlamsız ne de acıklıydı. Sadece gerçekti.
Zavallı Rosiça Kapadosiça. Sayfa 50.
Köye gelişimin haftasıydı. Hala köyü terk edemedim. Ankara'ya dönemedim. Uğursuz bir el görünmez kıstacıyla beni bu lanetli Keltepe'ye bağlamış gibiydi. Niçin hala buradaydım? Sanki neyi bekliyordum? O gece yatağımda kendi kendime hep bu soruları sordum. Cevaplarını aradım. Fakat esrarlı bir tılsım bütün irademi, karar kabiliyetimi bağlamış gibiydi. Geceyi nasıl geçirdiğimi bilmiyorum. Sabah ışıyınca kalktım, giyindim. Erkenden köyden çıktım. Önce doğu yönlerinde köyü çevreleyen tepelerin aralarında kaybolan kuru bir sel yatağına daldım. İlk eteklere varınca eğrile büğrüne yükselen vadimsi bir boğazda tozlu çakıllı bir yayla yolunu izledim. Yol gittikçe yükseliyordu. Çevrem ıssızdı. Ufuklar açılıyordu. Etrafta ne bir göverti ne bir hayat belirtisi vardı. Çırılçıplak bir güneş altında uçsuz bucaksız kıraç dağlar gittikçe açılıyordu. Bir aralık kendimi dünyadan kopmuş, insansız bir gezegende dolaşıyor gibi düşündüm. Ama bir dönemeci kıvrılınca karşıma çıkan cılız bir dağ çeşmesi beni yeniden insan oğullarının alemine bağladı. Bu çeşmenin başında bodur, şekilsiz bir ahlat kalıntısı ile dalları dikenleri birbirlerine karışmış bir yaban gülü çalılığı vardı. Keltepe topraklarında benim başlarını yerden birkaç karış kaldırabilmiş gördüğüm tek bitkiler bunlardı. Anadolu'da ahlat eski ormanların son şahididir. Ya bir ahlat ya da bir ardıç kalıntısı bize anlatır ki, onların ataları kim bilir nice zamanlar önce meşeler, çamlar arasında bu dağları kaplardı. Yaban gülüne gelince, bu güller bana daima hüzün verir. Bir zaman Ankara'da İsveçli bir bitkiler bilginiyle küçük bir kafile halinde Elma Dağı'na çıkmıştık. Bilginin aradığı Rosiça Kapadosiça idi. Ona göre dünyada gülün vatanı Anadolu'dur. En soylu Avrupa güllerinin kökü Rosiça Kapadosiça'dır. İsveçli bilgin bizim çölleştirdiğimiz Orta Anadolu'da işte bu kökü arıyordu. Bozulmamış aslının niteliklerini taşıyan orijinalleri alıp memleketine götürecekti. Orada bunlardan yeni yeni türler yetiştireceklerdi. Yayla yolunda karşıma çıkan, vaktiyle kim bilir nasıl gürül gürül akarken, şimdi iplik gibi bir sızıntı veren dağ çeşmesinin başındaki soysuzlaşmış çalı yığını görünce kendi kendime, zavallı Rosiça Kapadosiça dedim. Geyikli'ye vardığım zaman güneş oldukça alçalmıştı. Burası kuzey, doğu ve güney tarafları gittikçe yükselerek kademeleşen, fakat hepsi de çıplak tepeler, dağlarla çevrili bir düzlüktü. Asıl büyük yayla daha yukarılarda olsa gerekti. Bu düzlüğün ortasında artık körleşmiş, yosunlaşmış bir göl kalıntısı vardı. Etrafın yakın bir tarihte gür, yeşil, tabii çayırlarla örtülü olduğu belliydi. Ama şimdi göze çarpan, ezilmiş, çiğnenmiş, tohumlanmasına meydan verilmeyen fakir bir çayır florasıydı. Gölün ardındaki yamacın eteğinde ise Ermiş'in ziyaret yeri göze çarpıyordu. Burası her tarafa alabildiğine yayılan çıplak bir dünya ortasında bir küçük ormancıktı. Bu bir tutam ormancık sanki dünyanın başka bir yerinden kucaklanıp oraya oturtulmuş bir yeşil adacık gibiydi. Ermiş'in mezarına varmak için kara ağaçlarla meşelerin, yabani güllerle karaçalıların birbirine sarıldıkları dar gölgelik bir patikadan ilerledim. Mezar dört tarafı kaba saba taşlarla çevrilmiş bir tümsekti, türbe yoktu. Mezar tümseğinin çevresinde evvelce yeşil bir parmaklık olsa gerekti. Şimdi bu parmaklığın döküntüleri mezarın etrafına gelişi güzel serilmişti. Hem bu yeşil parmaklık kalıntıları hem mezar tümseğinde üreyen karaçalılarla yaban güllerinin dalları düğüm düğüm çaputlar paçavralarla bezendirilmişti. Mezarın başucunda bir oyuğun içi yanmış, sönmüş, erimiş mumların artıklarıyla doluydu. Ermiş'in mezarında onun ne adı ne de nişanı yazılıydı. Ama daha ilk başkışta görülüyordu ki burası çok eski bir ziyaret yeridir. Çünkü mezar tümseğini çeviren taşlar arasında daha İslam devrinden önceki zamanlara ait olması gereken şekil ve nakışlarla kırık dökük çeşitli taş parçaları göze çarpıyordu. Anadolu'da ziyaret yerlerinde yatan ermişlerin çoğu bu topraklarda birbirini kovalayan tarih devirlerine göre ad ve kimlik değiştirmişlerdir. Çünkü kutsal mezarlara her toplumun ihtiyacı vardır. Asıl olan ermişin kişiliği değildir. Onun içindir ki kutsal ziyaret yerlerinde yatanların çoğunlukla ne adı ne sanı bellidir. Değişen devirlere, yerleşen inançlara göre kamu inanışı onlara ad ve kimlik vermiştir. Frigya Mağaraları. Yayla düzünün güneyi garip bir boğaza açılıyordu. İki yanı yüksek kale duvarları gibi dikliğine kesilmiş sarımtırak kayalar arasında döne dolaşa uzanan ürküntü verici bir alan. Bu dik kayalıkların yüzü alabildiğine mağaralarla doluydu. İnsan elinden çıkmış, insan eliyle yontulmuş sıra sıra kat kat mağaralar. Bazılarının ön kısmı aşınmalarla çökmüş, dökülmüştü. Bazı mağaraların kapılarında aşağıdan yukarıya izleri, döküntüleri kalan patikalar, basamaklar görülüyordu. Vaktiyle kullanılan bu yollar, geçitler, aradan geçen devirlerin donları, yağışları, zelzeleleriyle erimiş, çökmüştü. Mağaraların çoğun artık çıkılamazdı. Frigya'da, Kapadokya'da bu mağaralara çok rastlanır. Hele Frigya'da Sakarya'nın kuzey bölgelerindeki yumuşak kum taşları, tüfler arasında bunların yüzlercesi vardır. Hepsi de bin yıllar önceleri insan oğullarının elleriyle açılmıştır. Çoğunun yaşı tarih öncelerine kadar uzanır. Böyle yerlerde bu mağaralı tabii hisarlar bazen kilometrelerce uzanır giderler. Güneş ufka doğru alçalıyordu. Mağaralar alemine derin bir sessizlik çökmüştü. Bu mağaralardan birinin ağzında bir kenara iliştim. Başımı duvar setine dayadım. Etrafım dünyadan kopmuş kadar ıssızdı. Bir sigara yaktım. İlk nefesin gür dumanını içimin gücüyle boşluğa savurdum. Gözlerimi kapadım. Şu miskin, şu mendebur Keltepe bölgesinin demek ki tarih öncesinden beri yaşayan sırlı bir hikayesi vardır. Tarih öncesinin dev avcıları, arslanların, parsların pençelerinden kaptıkları avlarını, geyiklerini, karacalarını belki bu kayaları saran eski ormanlardan avlıyorlardı. Yahut bu gölün çevresinde pusular kurarak şu mağaralar boğazına sürüklüyorlardı. Bu maceraların en az 4000 yıllık bir geçmişi olması gerekti. Mesela 4000 yıl önce bir avcının tam bu benim çöktüğüm mağara ağzında günün bu saatinde taştan bıçağıyla bir yaban domuzunu parçalamış olması mümkündü. Sonra aradan nice nice insan selleri geçti. İlk toplumlar, sonra Etiler, Frigyalılar İskender'in şu dağın arkasında hemen yakınımızdaki Gordiyan'a sürüklediyordular. Sonra Galatlar, Romalılar, Bizanslar, Araplar, Türkler. Her dalganın yüzlerce yıl süren hikayesi var. Zaferler, yenilgiler, çileler ve nihayet şu Türkmen boylarının gelişi ve hazin eriyişi. Ormanların ölüşü, suların çekilişi, meraların soysuzlaşması. Hulasa insanoğlu buralarda bizden önce de yaşamıştı. Daima çarpışmış, daima çilesini çekmişti. O halde bu en azdan 4000 yıllık insan seli içinde en korkağı ben miydim? Mağaralar aleminde ne kadar kaldım bilmiyorum. Fakat çöktüğüm yerden doğrulurken artık kararımı vermiştim. Keltepe'de kalacaktım.